Kitabın dördüncü ayrımı.
Çocuk döl verenin midir, emek verenin mi? Mahkeme bu zor soruyu para verenin diye yanıtladı. Anlaşma anlaşmaydı ve kiracı mal sahibi gibi davranamazdı. Bu yorumla insanlık tarihinde ilk kez bir kadın doğurduğu çocuğu sahibine vermek zorunda bırakıldı. Hamile erkekler. Çocuk sahibi olmada üretim ilişkilerinin değişmesi ve üretmenin cinsellik tabağının koparılması ciddi sonuçlar yaratacak gibi görünüyor. Çocukların sıcak yataklar yerine soğuk laboratuvarlarda peydahlanır olması cinsler ve çocuklar arasında kimlik sorunları yaratıyor. Üstelik 21. yüzyıl daha da fazlasını vaat ediyor. Sosyolog Elizabeth Badinter 1980'lerin ortalarında Biri Diğeridir adlı kitabında kadınla erkek arasında tek bir cinse dönüşmeye doğru giden bir evrimden söz ederek günümüzün unisex modasını haber vermişti. Bu tek cinse dönüşme eğilimi biseksüel olduğunu açıklayan Madonna, Michael Jackson gibi starlarla ayyuka çıktı. Karşı cinsin yapabildiği her şeyi yapabilme hırsının erkekleri doğum yapmaya kadar sürükleyebileceği de öngörülüyor. Eğer Badinter'in söylediği gibi annelik duygusu doğuştan gelmiyor, toplumsal koşullarla biçimleniyorsa, günümüzün toplumsal koşullarının erkek hamileliğine kapı aralaması mümkün. Bilim adamları biraz hormon tedavisinden sonra tohumlanmış kadın yumurtasının rahim yerine kadın boşluğunda büyütülmesi ve sezaryenle dışarı alınması sayesinde erkeklerin doğum yapmasını mümkün görüyorlar. Hollywood en maço starı Arnold Schwarzenegger'i bir filmde hamile bırakarak bu rüyayı gerçekleştirdi bile. Damızlık nesiller. Tıpkı teknolojideki sıçramayla gelen bu yenilik, bütün kadın erkek ilişkilerinin doğasını değiştirmeye aday. Kimi feministlere göre suni döllenme, taşıyıcı annelik gibi yöntemler ve hele kimi kliniklerde denenen embriyo transferi türünden uygulamalar, babaerkil kültürün kadın vücudu üzerindeki egemenliğini sağlamlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu yolla erkek kısır bile olsa ihanete uğramadan, yani üçüncü kişiyle tensel bir temas olmadan çocuk sahibi olabiliyor. Badinter gibi kimi feministlerse bu teknolojik atılımın ataerkil düzenin 3500 yıllık egemenliğine son vereceğine inanıyorlar. Düne kadar kısır diye aşağılanan, dışlanan kadınların bu sayede gövdeleri üzerinde söz sahibi olabileceklerini ve istedikleri zaman çocuk yapıp çocuklarının babasını özgürce seçebileceklerini söylüyorlar. Bu seçebilme meselesi ister istemez akla damızlık üretimini getiriyor. Nitekim geçenlerde internette süper modellerin yumurtaları güzel çocuk meraklıları için satışa sunuldu. Çocuğum Cindy Crawford'a benzesin diyen erkekler onun yumurtalarını kendi spermleriyle taşıyıcı bir annenin rahminde buluşturup çocuk sahibi olabilecekler. Naziler sakat doğan çocukları öldürüyorlardı. Şimdi çirkin ve sağlıksız olanların elenmesi daha önceden yapılıyor. Bu alışverişin insan neslinin ıslahı için kalite kontrolü türünden bir ırkçı amaca hizmet etmesi tehlikesi zihinleri meşgul ediyor. Zevk molekülü. Desmond Morris'in Sevmek Dokunmaktır kitabıyla yetişenlerin şimdi çocuk yapmanın bile dokunmadan mümkün hale geldiği bu çağı anlamaları zor. 20. yüzyıla pek mazbut başlayan insanoğlu, yüzyılın ikinci yarısından itibaren cinsel devrimin cazibesine kapılıp biraz dağıttıktan sonra yüzyıl sonunda yeniden başladığı yere yani muhafazakarlığa döndü. 60'larda patlayan cinsel devrim bitti. AIDS adlı bir cani virüs yüzünden aşkın tehdit sıralaması değişti. Cinselliğin karşı devrimi başladı. Güvenli seks arayışı tek eşliliği getirdi ve sadakatin çağında cinsel özgürlük yerine kutsal aile yeniden yükselen değer oldu. Batı'da porno sinemaları müşterisizlikten kapanırken daha önceleri evliliği sorgulayan Hollywood, ihanetin cazibesini öldüren cazibe türünden filmlerle yeni muhafazakarlığın bayraktarlığını yapmaya başladı. 1990'larda hamile kalan Barbie'lerle oynayan çocuklar bir an önce büyüyüp evlenerek çocuk sahibi olma düşü kuruyorlar. Cinsel yönden tutuculuğuyla dikkat çeken bu yalnız neslin macera ihtiyacını internet karşılıyor. AIDS sonrası çağda sanal ortamda dokunmadan seks moda oluyor. Uzmanlar ekran başındakilere bir başkasıyla sevişiyormuş hissi veren ve sanal sevgilisinin dokusunu ve kokusunu hissetmeyi mümkün kılan zevk molekülünün keşfinin yakın olduğunu müjdeliyorlar. Molekül keşfedilene kadar sekste önce güvenlik arayanlar, televizyonda kırmızı noktaları, telefonda 900'lü hatları, videoda porno teypleri, internette zevk sitelerini ve alışverişte şişme bebekleri tercih etmeyi sürdürecekler. İnsanoğlunun 100 yıl başından bu yana tuhaf bir daire çizip başladığı yere döndüğünü söylemiştik. Görünen o ki değişen teknoloji, beklenen ekonomik ve kültürel değişimi aynı hızla getirmediği için ilişkilerin şekli değişmekle birlikte özü aynı kalıyor. Gazetelerdeki bakire şişme bebek ilanlarını başka nasıl açıklayabiliriz ki? Yeni yüzyıla merhaba. İnsanoğlunun 2 milyon yıllık yolculuğunda yeni bir kavşağa ulaştık. Şimdi kafayı kurcalayan soru şu: bundan sonraki yolu biz mi tarif edeceğiz, yolu döşeyenlerin çizdiği yolda mı gideceğiz? İnsanoğlu yorgun bir yılla beraber sancılı bir yüzyılla köhne bin yılı da devirdi. Kim ne derse desin 2000 rakamı hepimizin yepyeni bir çağ arayışı için keskin bir umut kavşağıdır. Alet kullanmayı becerebilen ilk insan Homo habilis bugün 2 milyon yaşında. Biz bu 2 milyon yıllık serüvenin son 60-70 yılını yaşayabileceğiz sadece. İnsanoğlunun gezegenimizdeki tarihinin 24 saat sürdüğünü varsayarsak, o 24 saat içinde 1 saniyenin 3'te 1'i kadar bile sürmüyor hayatımız. 2 milyon yıllık koca bir maceranın içinde belli belirsiz yanıp sönen ateş böcekleri gibiyiz. Ancak herhalde bu inanılmaz maratonun en vahşi turunu koşuyoruz. İnsanın insanı öldürme yeteneğinin görülmedik ölçüde arttığı, silah sanayinin yerküreyi birkaç kez yok edebilecek güce ulaştığı bir dönemdeyiz. Lakin öldürme kudretine paralel olarak yaşatma yeteneğini de artırıyor insanoğlu. Tarihçilere göre 1000 yıl önce takvimler 999'u gösterdiğinde ortalama ömür 40 yıl civarındaydı. Yani ikinci 1000 yıla girilirken pek az insan torununu görebiliyordu. Dördüncü 1000 yıla girerken bu süre 70 yıla kadar tırmanıyor. Çetin Altan'ın deyişiyle 14. Louis'e kıyasla bugün herhangi bir apartman kapıcısı çok daha renkli bir dünyadan geçiyor. 2001'de ne olacak? Jules Verne ünlü ütopyası Ay'a Yolculuğu yazdığında tarih 1865'ti. O zaman yazdıkları eğlendirici bir hayal olarak görülmüştü. Bu hayali 100 yılda gerçekleştirdi insanoğlu. Şimdi Güneş sisteminin diğer gezegenlerine seyahat gündemde. Jules Verne'den yaklaşık 100 yıl sonra 1968'de bu kez Stanley Kubrick 2001 filmini çekti. Filmde insanın genetik koduna müdahale eden bilinmez bir güçle mücadeleyle görevli bir uzay gemisi vardı. Bu geminin gelişkin bilgisayarı neredeyse bir robot insana dönüşmüş, gemideki insanlarsa tersine adeta robotlaşmışlardı. Kusursuz bilgisayar HAL komut dışı kalınca yönetime el koyuyor ve efendisine meydan okuyordu. İnsansa yarattığı bu Frankenstein'i yok edebilmek için beyin merkezine sızıp onu öldürmeye çalışıyordu. 2001'in bu kehaneti de 30 yıl içinde gerçeğe dönüşmüş gibi görünüyor. Fransız bilim adamları ilk kez gen nakli yaparak birkaç ay ömrü kalan çocukları tedavi etmeyi başardılar. Genetik mühendisliğindeki bu gelişmeler sayesinde bir canlının DNA'larının değiştirilerek alın yazısının yeniden yazılabileceği belirtiliyor. Genetik kodlara müdahale kader inancını kökünden silkeleyecek gelişmeler yaratabilir. Ya da biyotıp devrimi genlerin sırrını çözerek insanoğlunun kontrolünü ele geçirebilir. Bilgisayarın hükümranlığına gelince orada korkulan çoktan başa geldi bile. Teknolojiye güven. Bilgisayar bütün alışkanlıklarımızı, davranış kalıplarımızı, yaşam tarzımızı değiştirmeye başladı. Henüz 50 yaşındaki bir makine, insanoğlunun milyonlarca yıllık evrimle biçimlenen beynine karşı koyuyor ve onunla akıl yarıştırıyor. 1994 yılında dünya satranç şampiyonu Kasparov, Pentium 90 bilgisayarı ile yaptığı maçı kaybedince, herkes 6 hamle sonrasını görebilen, yorulmayan, stres sorunu yaşamayan ve çabuk karar veren bu cihazın hayatımızın yeni şahı olmasından endişe etmişti. 2001'de teknolojiye güvenmeyin diyen ve insanoğlunun kendi yarattığı bilimsel devrimin eseri olmasından korkan Kubrick'in kehanetinin gerçeğe dönme ihtimali herkesi kaygılandırıyor. Ancak bu karamsar yoruma katılmayanlar da var. Geliştirdiği yazılım programları sayesinde Amerika'nın en zengin adamı olmaya başaran Bill Gates, insanlaşmış bilgisayarın ürkütücü bir buluş olduğunu kabul etmekle birlikte bunun her yeniliğe karşı ortaya konulan klasik bir tepki olduğunu, oysa bilgisayarın hayatımızı kolaylaştırıp entelektüel gücümüzü pekiştirecek bir keşif sayılması gerektiğini söylüyor. Gates 1995 yılında yazdığı Önümüzdeki Yol adlı kitapta yakın bir gelecekte işe gelen mektuplarınıza evden bakabileceksiniz diyordu. Bugün e-posta sayesinde çoğumuz bu lüksün keyfini sürüyoruz. Yakında anahtarınızı, paranızı, saatinizi, kredi kartınızı, cep telefonunuzu, fotoğraflarınızı tek bir cep bilgisayarında taşıyabileceksiniz. Dünyanın öbür ucundaki arkadaşınızla briç oynayacak, tatile çıktığınızda hırsızlara karşı gece evin ışıklarını yakabileceksiniz. Nakit değil, dijital parayla dükkanların bilgisayarlarına ödeme yapabilecek, bilgisayarda istediğiniz müzeyi gezebileceksiniz demişti Gates. 5 yıl içinde bunlar da gerçeğe dönüştü. Time dergisi gelmiş geçmiş bütün alışveriş yöntemlerini değiştiren internet alışveriş servisi Amazon.com'un mucidi Jeff Bezos'ı yılın adamı seçti. Sisteme girip istediğiniz her şeyi ısmarlayabiliyorsunuz. Müzikte durum daha da ileride. 1996 yılında Massachusetts'te bir medya laboratuvarı internette dünyanın ilk evrensel kalıtım sanat eserini besteledi. Elektronik bir besteci, internete bağlı bilgisayarlardaki akım şemaları sayesinde katılımcılardan sentetik bir koro oluşturarak interaktif bir elektronik beyin operası bestelemeyi denedi. Şimdiden her cümlesini yerkürenin bir başka yerindeki bir senaristin yazdığı küresel senaryolar kağıda dökülüyor. İnsanlık bütün birikimini internet aracılığıyla bir araya getirmeyi deniyor. Ötesini görmediğimiz bir iletişim devriminin eşiğindeyiz. Yine ışınlanma kazası. İyimser olmak için yeterli neden varsa da temkinli olmak için de var. Hala bilgi akışı tek yönlü ve az bilenler tek yönlü bir bilgi akışının pasif izleyicisi durumundalar. Biz bilme hakkının önündeki bütün bariyerleri yıktığını sansak da hala bilgi denetimi iktidarların elinde. Yarım asırdır düşünen bilgisayarın peşinde koşan insanoğlu paradoksal bir şekilde düşünen insanı cezalandırmaya devam ediyor hala. Bizi nereye götürdüğünü kestiremediğimiz dev bir enformasyon otoyolunun üzerinde son sürat yol alıyoruz. Bunun muhtemel etkilerini ve yaratacağı sorunları tartışarak yolu insanlığın hizmetine çevirmek ve teknolojiyi insanlığın hizmetine vermek zorundayız. Yeni yüzyıl büyük olasılıkla bunun mücadelesiyle geçecek. Bu yapılmazsa teknolojik gelişme sadece mevcut eşitsizlikleri katmerleştirmeye ve insanın insanı ezmesi için keşfedilmiş bütün silahlardan daha etkili bir araca dönüşmeye yarayabilir. Ve Türkiye o muhteşem geleceği Atilla Atalay'ın Magda yazdığı türden Atilla Atalay'ın Magda yazdığı türden 2020 tarihli haberlerle karşılayabilir. Jüpiter Gülsuyu Mahallesi'nde Ahmet Güllazer yönetimindeki ışınlama masasından yollanan 10 kişi, karşı istikametteki Sony Rıza Dijital Türk yönetimindeki 29 kişiyle aynı anda karşıt yönden ışınlanınca parçalanarak moleküllerine ayrıldılar. Milenyumla vedalaşırken, kaç tur daha döndüğünü bilemediğimiz ve sonunu göremediğimiz bir zorlu parkurda geriye dönüp bakamadan, gelecek hesabı yapamadan kanter içinde sürekli koşup duruyoruz. Kazanmak için diğerlerinden hırslı olmamız gerekiyor. Yol boyunca hızlanıp bizi geçenler, takılıp düşenler, kıskanıp çermeleyenler, yorulup vazgeçenler, yarışı yarıda kesenler, durup seyredenler, sevip omuz verenler çıkıyor karşımıza. Biz mütemadiyen koşuyoruz. Koştukça daha iyi koşmayı öğreniyoruz belki. Ama sona yaklaştıkça hızımız da kesilmiş oluyor. Durup dinlenme şansı yok. Çünkü yarış ölene kadar. Aralık ayının son gece yarısı bu dolu dizgin koşunun her bir tur bitimini müjdeleyen neşeli bir kampana sesidir. Her yılbaşı bir köşe taşıdır hayat maratonumuzun. Gece saat 24'ü vurdu mu o taşın üstüne kurulur, bir maziye, bir istikbale doğru bakarız. Sanki o an zaman değildir geçen. Zaman asırlara direnmiş bir ulu çınar gibi mütehakkim ve mağrur durur ömrümüzün şeref tribününde. Ve zaman dururken o son aralık gecesinin en müstesna saniyesinde bazen keder, sıkça neşeyle biz geçer gideriz zamanın önünden. İçinde doğup büyüdüğümüz, canlar doğurup canlar gömdüğümüz milenyumla vedalaşırken şöyle çağlar ötesinden başınızı kaldırıp insanlığın uzun koşusuna baktıysanız fark etmişsinizdir. Bu biten en iyi asrı değildi insanoğlunun. Toplu imha silahlarının keşfiyle yaşlı gezegenimiz vahşetin en kıyıcısını tanıdı son yüzyılda. İki cihan savaşında koca bir mezarlığa döndü. Nükleer denemelerle sarsıldı, ormanlarını, denizlerini, canlılarını yitirdi, atmosferini deldirdi. Medeniyet yarışı sanılan bu kör yağmada zulmü zulümle yanıtladı o da. Dağlarının yanar dudaklarından alev kustu, sularını kah esirgedi, kah püskürttü, kabuğunu çatlatıp üstündekileri yerden yere vurdu defalarca. Gelecek asrın daha iyi olacağına dair bir emare de yok ortalıkta. Dünyayı ufaltıp nüfusu hızla artan Ademoğullarını birbirine yaklaştıran her bir keşif aynı zamanda ufalayıp eziyor bizi. 20. yüzyıl insan denilen vahşi kavmin yaşadığı gezegene ve birbirine zulmettiği yüzyıl olarak geçecek tarihe. Türkiye'ye gelince o da bir dağılma telaşında. Korkular, baskılar ve yoksulluk içinde karşıladığı yüzyılı yine korkuları, baskıları ve yoksulluğu fişekleyen bir dağılma telaşıyla noktalıyor. Arada kazandığı imeden insanlık ailesinin onurlu bir üyesi olma çabasından eser yok bugün. Köhne bir garda medeniyet treninin son seferinden yer kapabilmek için vagona binmeye çalışanlarla onları aşağı çekmeye uğraşanların tuhaf bir itiş kakışı içinde uğurlanıyor milenyum. 21. yüzyılı ve 3. bin yılı bu itiş kakış içinde karşılarken o trenin yakında bütün yolcuları uygarlığa taşıyacağına ve yeni asrın korkuları, baskıları ve fukaralığı alt edeceğimiz özgür, onurlu ve alabildiğine güzel bir çağ olacağına dair umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Onca acının ve vahşetin içinde insanlığa bu hudutsuz ümidi ve adil bir dünya için mücadele azmini bahşedebilmesi 20. yüzyılın günahlarını hafifletiyor. Yaşlı asrımızın son Aralık gecesi neşe içinde yeni bir turun kampanasını çalarken o köşe taşının üzerine oturup bir mazinin karanlığına, bir yarının aydınlığına bakıyoruz. Görüyoruz ki zamanın çılgınca akışına meydan okuyabilecek şey daha hızlı koşmak değil, bazen yarışta geri kalmak pahasına ve düşe kalka da olsa koşunun nedenini ve yönünü sorgulayabilmek, umudu ve direnci hiç yitirmeden iyi koşanlara omuz verebilmek ve her düşüşte yerden bir şey alıp kalkmasını bilebilmektir. Bunu başarabilirsek yarışımızı şeref tribününden izleyen zaman bize hak verecektir. Yeni sabahların çan sesi. İnsanlığın gelecek tasavvuru antik çağdan 20. yüzyıla kadar edebiyatta iyimser ütopyalar yaratmıştı. 20. yüzyılın başından itibaren ise ütopya karşıtı eserler, distopyalar çıktı ortaya. O güne dek ufkunda yeryüzü cennetleri hayal eden insanoğlu ilk kez istikbalde karanlık bulutlar görmeye başlamıştı. Tommaso Campanella, ütopyaların en ünlüsü sayılan eseri Güneş Ülkesi'ni geçtiğimiz bin yılın ortalarında yazdı. Aydınlık beyinli bu filozofu, tarih, insanlığın en karanlık çağına elçi tayin etmişti adeta. Ben doğacak yeni sabahların çan sesiyim diyordu. Avrupa, Engizisyon ve sefaletin pençesinde kıvranırken, yoksullukla bağnazlığın her buluşmasında olduğu gibi yine ilk hedef düşünce olmuştu. Akademinin ve kitabın lanetlendiği o çağda özgürlük meşalesiyle ayağa kalktı Campanella. Kör inançlara, yerleşik düşüncelere kafa tuttu. Felsefenin din baskısından kurtulması gerektiğini savundu. Çünkü felsefe aklın ürünüydü, dinse imanın peşindeydi. Bu görüşleri nedeniyle Cizvitlerce sapkınlık ve büyücülükle suçlandı. O da yoksulları ezen krallara ve işkenceci obazlara karşı ahaliyi ayaklanmaya çağırdı. Ne var ki ayaklanma başlamadan bastırıldı. Campanella ise kaçmak üzere anlaştığı Türk gemisine binmek üzereyken yakalandı. Atıldığı hapishanede günlerce korkunç işkenceler gördü. İşkencecileri onu öldü sanarak bir çukura attılar. Nice sonra dirilip mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yargıçlar savunduğu fikirleri nereden öğrendiğini sordular. Bunları öğrenmek için sizin içtiğiniz şarapların 10 misli kandil yağı harcadım diye cevap verdi. Kiliseye meydan okumak ve halka ayaklanmaya kışkırtmak suçlarından hapse mahkum edildi. Ne af istedi ne insaf. sadece kağıt ve kalem. İnsanlığı yüzyıllar boyu aydınlatacak güneş ülkesini karanlığın en koyu zindanlarında yazdı.